İsrail saldırısında öldürülen Avustralyalı yardım görevlisi törenle anıldı. Bondi kavşağında bıçaklı saldırıda öldürülen güvenlik görevlisinin cenazesi bugün Sydney'in kuzeybatısındaki bir camiden kaldırıldı. Ve Türkiye'de Hamas lideri İsmail Haniye, liderleri ölen İsmail Ağa cemaatini ziyaret etti. Gazze'deki İsrail saldırılarında öldürülen 7 yardım görevlisi için düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Yardım kuruluşu World Central Kitchen'ı kuran şef Jose Andres, dün Washington'da gerçekleşen anma töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Andres, Avustralyalı yardım görevlisi Zomi Francom'un özverili çalışmalarından şöyle bahsetti.
Zomi Francom. Our beloved Zomi.
Sevgili Zomi'miz Zomi Francom, Wall Central mutfağının tam kalbindeydi. Sahada yaptığımız her şeyi yaşayan, nefes alan, gülümseyen kalbiydi. Törende ayrıca Filistinli Seyfettin İslam Ayat Abdüttaha, Amerika-Kanada çifte vatandaşı Jacob Flinkinger, Polonya vatandaşı Damien Sobol ve İngiliz vatandaşları John Chapman, James Kirby ve James Henderson için dualar edildi. 5 Nisan'da İsrail ordusu 7 yardım görevlisinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada ciddi hatalar bulunmasının ardından 2 subayı görevden aldığını ve üst düzey komutanları resmen kınadığını açıklamıştı. 7 yardım görevlisi Washington'da anılırken Gazze şeridindeki bir uluslararası yardım görevlisi daha hayatını kaybetti. Belçikalı bir yardım görevlisi güneydeki Refah kentinde bir İsrail saldırısında öldürüldü. Belçika hükümeti olayla ilgili olarak İsrail Büyükelçisini çağırdığını açıkladı. Belçika Kalkınma Bakanı Caroline Genez yaptığı açıklamada 33 yaşındaki Abdullah Nebhan ve 7 yaşındaki oğlunun İsrail ordusunun Refah kentindeki bombardımanı sonucu öldüğünü açıkladı. Yas tutan yüzlerce kişi bir katili durdurmak için canını feda eden güvenlik görevlisi Faraz Tahir'i uğurlamak üzere bugün Sydney'in kuzeybatısındaki Marsden Park Camisi'nde bir araya geldi. Ulusal kahraman ilan edilen Tahir, 13 Nisan'da Westfield Bondi Junction'daki toplu bıçaklama saldırısında öldürülen 6 kurbandan biriydi. 30 yaşındaki mülteci, koruma görevlisi olarak bu işe yeni başlamıştı ve Queensland'li katil insanlara saldırmaya başladığında daha ilk vardiyasındaydı. Avustralya'daki İslami cemaat liderleri Sydney'deki kilisede bir piskoposa yönelik bıçaklı saldırının ardından yetkililerin tepkisini bir kez daha kınadı. Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi'nden Ramia Abdo Sultan, Avustralya'nın İslam cemaati adına konuştu ve yetkilileri Bondi Junction Westfield bıçaklama saldırısıyla Wakeley Kilisesi'nde bir piskoposa yönelik bıçaklı saldırı arasında zıt yaklaşımlarda bulundukları gerekçesiyle kınadı. Sultan, bıçaklı saldırı neredeyse anında bir terör olayı ilan edilirken Queensland'li Joel Cochin'in Bondi kavşağı saldırısının bir akıl sağlığı sorunu olarak tanımlandığını söyledi.
Such disparities in response create a perception of a double standard in law enforcement and judicial processes.
Ramia Sultan, olaylara verilen karşılıklardaki bu tür eşitsizlikler, kolluk kuvvetlerinde ve yargı süreçlerinde çifte standart algısı yaratıyor. Ayrıca 10 yıllardır toplumsal dokunun bir parçası olan sorunu ve uzun süredir devam eden ırksal ve dini profilleme sorununu da ele almalıyız. Terörizmin doğası gereği dine bağlı olduğu varsayımı sadece yanlış değil, aynı zamanda zararlıdır diye konuştu. Ramia Sultan, aksi yöndeki raporlara rağmen polisin son günlerde Batı Sydney topluluklarında yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarından önce bununla herhangi bir istişarede bulunmadığını söyledi. Ezio Genel Direktörü Mike Burgess'ın dini güdümlü, sünni şiddet yanlısı aşırıcılık gibi önemli bir dil kullanmasının pervasız olduğunu ve İslamofobiyi körüklediğini, Ayrıca Müslüman toplumu daha da marjinalleştirdiğini de sözlerine ekledi. Sydney'in batısındaki bir kilisede gerçekleşen bıçaklanma olayıyla bağlantılı terörle suçlanan 5 genç arasında 14 yaşında bir çocuk da bulunuyor. 5 çocuk çarşamba sabahı Sydney'de yapılan baskınların ardından tutuklandı. New South Wales polisi son terörle mücadele operasyonunda tutuklanan 5 gençten ikisinin ellerinde kafa kesmeyi içeren görüntülerin olduğunu iddia ediyor. Murdoch Üniversitesi'nde kriminoloji profesörü ve eski Avustralya Federal Polisi görevlisi olan Dr. Mark Briski, gençlerin radikalleşmeye daha yatkın olduğunu söyledi. Servis Avustralya'ya yapılan 1 milyondan fazla talepten oluşan birikmiş bir iş yükünün toplu işe alım kampanyasının ardından yıl ortasına kadar normal seviyelere dönmesi bekleniyor. Yeni personel alımının ardından sadece 10 hafta içinde 500 binden fazla Centrelink ve Medicare talebi işleme kondu. Servis Avustralya katlanarak artan taleplerle başa çıkmak üzere büyük bir işe alım kampanyası başlatmış ve 3000'den fazla yeni personeli göreve başlatmıştı. 2023 Aralık ayı itibariyle ödenmemiş 1 milyon 100 bin talep bulunurken toplamda birikmiş işleme konmamış 1 milyon 350 bin başvuru bulunuyordu. Bakan Bill Shorten, X'in sahibi Elon Musk'ın Avustralya'yı sansürle suçlamasını eleştirdi. Federal mahkeme, Sydney'deki kilise bıçaklı saldırısının video görüntülerinin sosyal medya platformlarından kaldırılmasını emrediyor, X platformu ise bu karara itiraz ediyor. Bıçaklama olayının kurbanı psikopos Marie Emmanuel, kamuoyuna yaptığı açıklamada Tanrı'nın verdiği ifade özgürlüğü hakkımız olduğu için bu videonun sosyal medyada kalmasına karşı olmadığını söylemişti. Muhalefet lideri Peter Dutton, iyi güvenlik komiserinin videoyu kaldırma kararına katıldığını ancak hükümetin videonun küresel bir izleyici kitlesi için kaldırılmasını beklemesinin aptalca olduğunu söyledi. Bakan Shorten ise Channel 9'a verdiği demeçte Avustralya hükümetinin taleplerinin son derece makul olduğunu söyledi.
Elon Musk is not trying, he's not a free speech warrior for the world. I think he's conflating.
Elon Musk'ı eleştirirken bu görüntülerin erişilebilir olmaması gerektiğini söyleyen Shorten, Elon Musk Avustralya'ya ne yapması gerektiğini söyleyebileceğini düşünüyor ve biz de diyoruz ki hayır yapmıyoruz. Elon şirketini yönetebilirsin ama Avustralya'yı yönetemezsin. New York'ta temyiz mahkemesi Harvey Weinstein'in 2020'deki tecavüz mahkumiyetini bozdu. Mahkemenin kararı Me Too hareketinin dönüm noktası olan davanın yeniden görülebileceği anlamına geliyor. Mahkemenin bu kararı aynı zamanda Weinstein'i suçlayanların yeniden tanık kürsüsünde hikayelerini anlatmak zorunda kalmaları anlamına gelebilir. Bir hukuk uzmanı Harvey Weinstein'in bozulan mahkumiyetinin kurbanların güvenilirliğiyle hiçbir ilgisi olmadığını söylüyor. Yeni karar, yargıcın normalde duruşmalardan hariç tutulan önemli miktarda ek kanıta izin vermesi nedeniyle alınmış durumda. New York Times ve The New Yorker tarafından Ekim 2017'de yapılan haberlerde düzinelerce kadının film yapımcısı Harvey Weinstein'ı 30 yılı aşkın süredir tecavüz, cinsel saldırı ve cinsel istismarla suçladığını ortaya koymuştu. Weinstein'a yönelik tecavüz, cinsel saldırı ve istismar iddialarının sel gibi akmasıyla beraber Me Too hareketi başlamıştı. Türkiye haberlerine geçelim. Bir süredir Türkiye'de olan Hamas lideri İsmail Haniye ve beraberindeki heyet liderleri ölen İsmail Ağa cemaatini ziyaret etti. Ölen İsmail Ağa lideri Kılıç için İsmail Ağa Camii'nde gerçekleştirilen taziye ziyaretinin fotoğrafı cemaat hesaplarından paylaşıldı. Hamas lideri 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Çorlu tren katliamı davasında karar verildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300'den fazla kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Davada dönemin Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, aynı dönemde Devlet Demiryolları Bakım Müdürü olan Turgut Kurt'a 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ayrıca kurumda görevli ve aralarında bakım müdürü ve mühendislerin de olduğu 5 kişi daha 19 yıl ila 17 yıl arasında cezalar aldı. Kararın ardından yapılan açıklamada ilk kez kamu yöneticilerinin ceza aldığına dikkat çekildi. CHP'li belediye başkanları ve çalışma arkadaşları tutuklanmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme dairesi başkanı olarak görev yapan Tayfun Kahraman'ın özgürlüğü için ortak video yayımladı. Tayfun Kahraman, Gezi direnişini finanse ve organize etmekle suçlanmakla yargılandığı davada 18 yıl hapis cezası almıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Belçika'da düzenlenecek olan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısı davetine katılmayacağı öğrenildi. Bakan Fidan'ın toplantıya katılmama kararı Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Bakanları Özel Zirvesi'nde Türkiye ile ilgili alınan kararlardan sonra Brüksel'e karşı tepki olarak yorumlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yerel seçim sonrası ilk faiz kararını açıkladı. Banka politika faizi oranını %50'de sabit bıraktı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Mart ayında aylık enflasyon devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir denildi. Döviz piyasasına bakalım. 26 Nisan 2024 tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 21 lira 22 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince, Meteoroloji Bürosu'nun verilerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra genellikle güneşli 18 derece, Sydney yine güneşli 22, Melbourne ara sıra yağışlı 16 derece, Perth açık 27, Adelaide bulutlu 19, Hobart parçalı bulutlu 18, Brisbane yine parçalı bulutlu 25 ve Darwin ise genellikle güneşli 35 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımız Nejat Başar yönetiminde sürüyor.